Doğada var olan bir şey günah olabilir mi? Var olan her şeyin bir sebebi var diye öğrenmedik mi? Kimseye zararı dokunmamış, Allah'a inanan bir insan cehennemde niye yansın? Bırak Allah aşkına. Sustuk. Yan yana hiç konuşmadan oturduk. Konuşamadan oturduk. Sokaktaki trafik de azalmış olmalıydı ki kütüphanenin yanında asılı duvar saatinin tıkırtısını duyuyorduk sadece. Tırık, tırık, tırık. Ben nihayet gerçeği söylemenin huzuru içindeydim. Recep'in koluma değen kolu seyiriyordu. Sonra sesini duydum. Tamam kardeşim, ne yapalım, canın sağ olsun. Sevgilim bizi oralarda mı? Oralardan mı? İçimden Recep'e sımsıkı sarılmak, teşekkür etmek geldi ama renk vermedim. Değil, İstanbullu. Anlaşıldı şimdi niye dünya değiştirdiğin. Evini o mu döşedi? Hayır, beraber oturmuyoruz. Niye? Duymazlığa geldim. Rakına buz ister misin diye sordum. Koy bir tane. Niye beraber oturmuyorsunuz? Masrafları paylaşırdınız. Sen niye Hüsam'la oturmuyorsun? Hüsam'ın paraya ihtiyacı yok. İlhami'nin, Ersin'in de yok. Sevginin adı İlhami mi Ersin mi? Ne fark eder Recep? Sen de taktın benim sevgilime. Şu anda benim sana söylemek istediğim çok da önemli şeyler var seninle ilgili. Ne? Neymiş önemli şeyler? Dur yahu dur. Bir sigara içip geleyim balkonda, sonra anlat. Ayaklandı arka tarafa geçmek için. Otur oturduğun yerde, burada iç sigaranı dedim. Ben havalandırırım odayı sen gittikten sonra. Sahi mi? Elbette. Şurada sohbet kıvamında bulmuşken iç be. Hemen yaktı dudaklarının arasında duran sigarayı. Ben mutfağa gidip kül tablasını getirdim, koydum önüne. Ne diyordun dedi. Diyordum ki, seni Hüsam'dan kurtarmak için bir çare düşüneceğim demiştim ya. Senin yaptığın gibi adımı mı değiştireceksin bana? Yok. O işler şimdi öyle kolay değil. Vatandaşlık numarası falan var artık. Zaten seni Hüsam'dan adını değiştirerek koruyamayız. Ne yapacaksın o zaman? Bir tanıdığım var benim. Yurt dışında sana bir iş ayarlamaya çalışacak. Ben senin gibi kapak resmi yapamam oğlum. Recep, lafımı kesip durma. Bir gemi mutfağında patates de mi soyamazsın? Garsonluk, kamarotluk da mı yapamazsın? Ya da ne bileyim ben, bir fabrikada işçi, bir inşaatta taş kırıcı. Bütün bu işler beni bekliyorlardı. Bir gariban varmış Karasöğüt'ten. Aman gelsin işe alalım diyormuş patronlar. Ayarlanacak hepsi. O tanıdığın niye böyle bir kıyak yapsın ki bana? Senin için değil, benim hatırım için. Senin hatırın için. Vay be. Ulan sen başbakan mısın oğlum? Milletvekili misin? Ne haltsın? Sen büyük adam olduğunda biz mi duymadık? İyilik Allah rızası için de yapılır. Yok ya, şimdi de kör hoca kesildim başıma. Recep, sen normal bir hayata dönmek istiyor musun? Onu söyle. Dün kahvede konuşurken böyle demiyordun. Hüsam'dan kurtulmak istediğini sandım ben. Hayatına sahip çıkmak istediğini, hatta evlenmek, çoluk çocuğa karışmak istediğini söyleyince suça batmış bir herifin ayak işlerini yapmaktan usandığını sandım. Yok, hayatından memnunsan beni uğraştırma. Neden iyiliğimi istiyorsun benim? Çünkü sen benim hayattaki tek has dostumsun. Sevgilin ne güne duruyor? O başka. O benim çocukluğumu, geçmişimi, eşindiğim çöplüğünü biliyor. O benim kitap kapakları çizen grafiker Bora olarak tanıdı. Daha öncesinden haberi yok. Recep içini çekti. Rakı şişesine uzandı. İki parmak rakı daha koydu bardağına, buz ilave etti. Kül tablası tepeleme dolmuştu. Tabloyu mutfağa götürüp izmaritleri çöpe bocaladım, geri getirdim. Sen içmiyor musun? Rakı duruyor bardağında. Öyle deyince bardağımı kafama dikip arda arda birkaç yudum daha içtim. Birkaç yudum daha içtim. Sonra aynı çocukluğumuzda yaptığımız gibi uzun bir süre sessiz kalıp iç dünyalarımıza döndük. Recep'le birlikte olmanın en güzel taraflarından biriydi bu. Birlikte canımız sıkılmadan susabilmek. Yan yana oturup hiç konuşmadan, hiç de sıkılmadan sinema seyreder gibi aklımızdan geçenlere odaklanmak. Beynimizin sinemalarını bazen birbirimize aktarmak. Çoğu kez de sessiz kalmak. Bizim dostluğumuzun en huzur verici yanıydı bence. Sırdaş olmak ne kadar önemliydi, birlikte suskun ya da birlikte durgun olabilmek. Bizim gibi derdi bol, yükü ağır çocukların düşünceye daldığında birinin ötekine sürekli neyin var, canın neye sıkılıyor, bir şeye mi gücendin diye sormaması. Birbirini sürekli eğlendirmeye, hoş eylemeye çalışmaması. Ne çok ama ne çok özlemişim meğer Recep'le birlikte olmayı, birlikte susmayı. Sessizliği o bozdu. Az evvel kör hoca dedim de aklıma geldi. Hocanın ayakkabılarını sakladığımız günü hatırlıyor musun diye sordu. Nasıl unuturum? El üstünde tuttuğu en sevgili öğrencisinin ceketinin altında saklamıştık pabuçlarını. Ulan ne hergeleydik be. Niye en sevgili öğrencisi oymuş biliyor musun? Meğer amcası kasapmış kasabada. Hocanın etleri bedava yani. İkimiz de o günün ayrıntılarını konuşup gözümüzden yaş gelinceye kadar güldük. Yeniden yaşadık o günü. Hocanın meslerinin üzerine çektiği lastiklerinin çalındı zannetmesini, Raif'in ceketini giymek için yerden kaldırdığında mesleri bulduğu anki şaşkınlığını, kekeleye kekeleye, vallahi ben yapmadım demesini, hocanın ender kullandığı sopasının hepimizin kıçına inmesini, yemekten hiç gocunmadığım, hatta keyif aldığım dayak. Sana bir şey sorsam bozulur musun dedi Recep. Ne soracaksın? Hep düşünmüşümdür ta o zamanlar. Neden bu tacı seni şey etti diye. Yani demek istiyorum ki anladı mı herif senin şey olduğunu? Ya da sen kırıttın mıydı farkına varmadan bu herife? Ben ne kırıttım ne de bir işaret verdim Recep. Zaten ödüm patlıyor da açık vereceğim diye. Sana bile açılamamışım. Düşün artık. O herifi bulursan git kendisine sor. Kızmadın değil mi sordum diye. Kızmadım. Zaten ta o zaman da sorup durmuştun aynı soruyu. Sezmişsin yani bir şeyler, uyanık seni. Sezmek başka, kondurmak başka. Hiç kondurmadım. Neyse boş ver. Sonra ben yine doldurdum bardaklarımızı. Buz erimişti, soğuk su getirdim buzdolabından. Rakının üzerine koymak için. Bununla idare edeceğiz arkadaş, kusura bakma. Ne kusuru? Yani buz bitti de. Ne kibar olmuşsun sen. Kibar yârim esmerim, dedi Recep. Has İstanbullu olmuşsun lan. Kendime dair itirafımın dışında ben hiç farkında olmadan, hiç istemeden artık ayrı dünyalara ait olduğumuzun işaretlerini mi veriyordum Recep'e? Benim cinsel kimliğimi öğrenmesinin onu fazla şaşırtmış olacağını sanmıyordum. Tepki göstermişti ama anlayış da göstermişti. İtirazına rağmen farklılığımı çok önceden babam gibi onu da sezmiş olduğuna emindim. O gün başkaları anlayacak diye ödümü patlatan gerçeğimi, bugün korkusuzca açık etmemden duyduğu şaşkınlık uzun sürmemişti Allah'tan. Beni yeniden bulmaktan, bu da benim gibi öyle memnundu ki bence, kusurum olarak gördüğü gerçeğin aramıza girmesine izin vermemişti, vermeyecekti. Beni tedirgin eden itirafıma duyduğu hayal kırıklığı değildi. Ben bana konforsuz gelmeye başlayan evimi onun lüks bulmasından, şehre uyum sağlamamdan, sigarayı bırakmış olmama bozulmasından rahatsız olmuştum. Onu ağırlarken gösterdiğim özenin, hatta ağzımdan çıkan bazı sözlerin ona battığını fark etmiştim. Onu hor gördüm, sanacak diye ödüm patlamıştı. Oysa ben ne çok kendim olmuştum onun yanında. Recep'i hor görmek bir yana, çocukluğumun, ilk gençliğimin anılarında eşelenmek, eski ben olmak. Kıvırcık, Bedri, Bedros, Bedrettin olmak istiyordum. Çocukken çekmiş olduğum onca acıya, sevgisizliğe, yoksulluğa rağmen o günlere dönmek için kıvranıyordum. Bu yüzden de hep dere kenarında oynadığımız günlere, köy hayatımıza getiriyordum lafı. Hep geçmişte dolaşıyordum. Dedesinin ahırını yakışımızı, çakalların tavukları boğması için kümesin kapısını açık bırakma planlarımızı anımsattım. Biraz daha içtik, biraz daha konuştuk. Köyden, sevdiklerimizden, sevmediklerimizden. Yine içtik, yine konuştuk. Biz çocukluk haylazlıklarımızı konuşurken lahmacunlar bitti. Kebaplar, yeşil biberler, domatesler, bulgur pilavı silinip süpürüldü. O da sigara dumanı içindeydi. Bir porsiyon daha getirteyim mi sana diye sordum. Bir şişe rakı daha var mı evinde, sen onu söyle. Rakıdan yana korkma, ev bar gibi. Seninki içici galiba. İçkici galiba. Yanıtlamadım. Söz sevgilime geldikçe konu değiştiriyordum başlarda. Ama içki kursağımızda şişede durduğu gibi durmuyordu. Dizlerimizin bağı gibi dilimizi de çözüyordu. İçtikçe birbirimize daha çok açılıyorduk. Duygusal ayrıntılara giriyorduk. Gözlerimiz yaşlanıyordu, sesimiz boğuluyordu. Zamanın nasıl geçtiğinin, saatin kaç olduğunun farkında bile değildik. İkinci şişenin sonuna doğruydu sanırım. Recep sen kaçak oynuyorsun Kıvırcık dedi bana. Ne demek o şimdi? Senin grafik, grafit, ulan neydi söylesene, grafiker. Sayın Bay, grafiker sevgilini mi kıskanıyor, sevgilisini mi kıskanıyor benden nedir? Laf ona geldi miydi hep taca atıyor topu. Oysa anlattım sana ben bütün gece, benden ona zarar gelmez. Ben bir esmer karı yayanığım. Nereden çıkarıyorsun bunu? Sana öyle gelmiş Recep. Anlat o zaman lan. Nerede tanıştın? Ne zaman tanıştın? Ne iş yapar? Ne bok yer? Uzun mu? Kısa mı? Esmer mi? Kumral mı? Anlat gözünü seveyim. Dur dur dur. Önce ben seni yakan şu esmer karının ifadesini alayım. Her şeyi anlattın da bunu niye sakladın lan? Bir yere varmadı da ondan. Yarım kalan bir aşk hikayesi. Şarkı sözü gibi tıpkı. Neden yarım kaldı abi? Benim yaşadığım hayatta her şey yarım kalmaya mahkum. Başlıyor gibi oluyor, başlamadan bitiyor. Neden? İnsan sevdiklerine zarar vermek istemiyordu ondan. Gözleri buğulandı Recep'in. Adı neydi? Nebahat. Nasıl tanıştın? Boş ver. Söyle be, hani gizlimiz saklımız yoktu bizim kan kardeş? Boş ver dedim. Genel evde mi bulup aşık oldun yoksa o yüzden mi konuşmuyorsun? Ulan ben genel evdeki karılardan başka kimseyle olamam mı hıyar? Olursun tabii de. Sen böyle yakınıp sıkınınca hem ne var bunda abi? İnsanın gönlü özgür bir kuş, dilediği yere konar. Nebahat öyle biri değildi. Eminönü'nde avukat bürolarının bulunduğu bir handa temizlikçiydi. Ben o iş anına bir herifin, avukatlı herif, geciktirdiği ödemesi için gitmiştim. Daha doğrusu Hüsam gitmiş benden önce, herifin yüzünü gözünü haşet etmiş, beni birkaç gün sonra yolladıydı Hüsam. Baktım herif yerinde yok, bürosunda nah bu kadar parmaklarıyla birer yuvarlak yapıyor. Kocaman zeytin gözlü bir avrat toz alıyor. Nerede bu adam diye sordum, yok dedi. Ne demek yok ulan dedim. Türkçe anlamıyor musun? Dedi. Şaşırdım. Evet Türküz elhamdülillah. O zaman yok ne demek anladın sen demez mi? Öyle harbi bir karı yani. Ben ne yapayım şimdi bu avradı? Bak kızım dedim. Ben seni anladım da sen beni anlamadın. O adamın bize borcu var mı? Var. Bu borç bugün ödenecek mi? Ödenecek. Ama bu borcu ödeyecek adam ortada yok. Ben ne yapacağım şimdi? Seni mi alıp götüreyim? Yuh artık Recep. Sen işin bu kısımlarına bulaşmadan çektin gittin askere kız kardeşin sayesinde. Yaptıkların benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Ama bu işin raconu böyle. Baro efendi neydi ulan adın? Baro muydu? Barbaros muydu? Ne boktu? Bora. Kızma ya Bora. Kıvırcık. Vallahi kusura bakma bunca rakıdan sonra. Anlat ulan ne yaptın karıya? Karı deme lan. Kardeş mardeş tanımam yırtarım ağzını. Ne dedi bana biliyor musun? Ben senin işine yaramam efendi dedi. İstersen götür beni. Ama beni yiyemezsin, içemezsin, düzemezsin. İşine yaramam yani. Avukatın odasını ben temizlerim. Ama kendini tanımam. Bunca zamandır ya 3 kere gördüm ya 4. Arkadaşım değil, akranım değil, akrabam değil. Bana ne onun borcundan? En iyisi sen git buradan ufak ufak. Çünkü bak aradığın kişi burada değil dedi. Bok gibi kala kaldım. Ne yapayım şimdi ben bu koca gözlü avradı? Döveyim mi, söveyim mi? Dövmek, sövmek hiç sana göre işler değil bunlar be Recep'im. İşte onun için böyle ikiye katlanmış gibi dolanıyorum ortalıkta abi. Benim işim değil bunlar. Sıçayım bu hayatın içine. Ne yaptın kadını? Bir iskemle çekip oturdum. Başladım adamı beklemeye. Nasılsa bir ara gelir diye düşündüm. Şimdi çekip gitsem Hüsam'dan bir sürü küfür işiteceğim. İşime de geliyor orada oturup beklemek. Çünkü bu kara gözlü avrat hoşuma gitmişti fena halde. Anamın gözleri vardı ya kara dut gibi. Bununkiler de aynen öyle. Neyse o işini yaptı. Yerleri sildi, tozları aldı. Camları silerken ona yardım bile ettim. Bir ara çaycı geldi, 2 çay bıraktı bize. Benim ikramım elbette. Lafladık bu arada. Adı Nebahat'mış. 4 yıldır temizlik yapıyormuş handa. Kocası Almancı olmuş. Bir gitmiş gidiş o gidiş. Hiç dönmemiş. Aramamış, sormamış. Boşanmışlar. Bekar yani. Bir oğlu varmış 6 yaşında. Okuldaymış. Onun için çalışıyormuş böyle it gibi. Ana oğul ve hayırsız koca üçlüsü. İçime sıcak sıcak bir şeyler aktı be Bedros. Anamla kendime benzettim durumu. Her neyse, kadının işi bitti. Gidecek, neredeyse yalvaracağım gitme diye, böyle tanıştık işte. Bir daha gördün mü onu?
Gördüm.
Ertesi gün iş anına gittim yine. Tam bunun çıkacağı saatte dikildim ana kapının orada. Çıkmaz da çıkmaz kapıdan. Nasıl olur? Oğlanın okul çıkışı saatini öğrenmişim. Çoktan gitmiş olması gerekiyor oğlunu almaya. İçeri girip hanım kahyasına soruyorum. Nebahat Hanım çıkmadı mı diye. Vallahi henüz aşağı inmedi diyor. Yukarı çıkıyorum. Bizim avukatın bürosu kapı duvar. 40 odalı handa hangi büroyu temizliyor ben nereden bileyim. Yine iniyorum aşağı, soruyorum çıktı mı, yok. Akşam 6'ya doğru çıktı geldi anasını satayım. Ben helak olmuşum beklemekten, merdivenleri inip çıkmaktan. Ne oldu? Senin oğlan hani saat 3'te çıkıyordu okuldan. Sokakta mı kaldı bugün diye sordum. Yo, niye kalsın? Onun bugün mandolin dersi vardı. Geç çıkacak demez mi? Bizim kekeme Raif de mandolin çalardı. Dağıtma konuyu. Sonraki günlerde aynı büroya birkaç kere daha gittim para tahsiline. İçimden de dua ediyordum. Herifçi oğlu yine yerinde bulunmasın da ben hep gidip geleyim diye. 40 yılın birinde duydu sesimi yukarıdaki. Meğerse babası vefat etmiş, memleketine gitmiş bir haftalığına avukat. Neyse, ödedi parayı sonunda. Zaten fazla bir şey değildi. Ne olacak bir garibanın esrarından. Bu arada gide gele biz ahbaplığı ilerletmişiz Nebahat'le. Ben bir pazar günü onu oğluyla birlikte Boğaz Vapuru'na atmışım. Üst güvertede oturup keyif yapmışız. Kanlıca'da yoğurt yemişiz. Bir başka pazar çocuğu Luna Park'a götürmüşüz. Oğlan da ısınıyor bana yavaş yavaş. Yahu Recep, sen bu Nebahat'le hiç baş başa kalamadın mı? Dur be oğlum, acelenle. Kaldım tabii. Şimdi biz ahbaplığı ilerletince birkaç defa da tek başımıza çıktık. Sonra benim kaldığım evde arkadaşlara rica ettim. Anlarsın işte, eve gelmediler o gün. Sonuçta ben artık kimseyi sevemem derken takıldım kaldım bu Nebahat'e. Ama sorunlar vardı aramızda. Nebahat bizim köyün kızlarından değildi. Yani bu rezil şehirde yaşamış. O da kendine göre feleğin çemberinden geçmiş. Ben bunu kaldırır mıyım? Günün birinde kanama dokunmaz mı? Kocası Heyula gibi çıkıp gelmez mi bir yerlerden? Boşanmışlar ama ne de olsa oğlanın babası. Gelir mi gelir. Oğlan babayı hiç hatırlamıyor o başka. Bir sigara daha yaktı efkarlı bir tavırla. Lafına devam etmeden önce. Nebahat'e gelince yaptığım işin farkındaydı. Memnun değildi işimden. Başka bir iş bulayım desem Hüsam belası var. Tehdit edip duruyor. Bir de tam o günlerde başımız derde girdi. Telaş yaşadık. Belaya bulaşıyorduk az daha. Hüsam'ın bel bağladığı polis yamuk yapmış. Neredeyse içeri düşecektik yine. Recep rakısından büyük bir yudum aldı. Çatalına tabağında kalmış domates parçasını taktı. Dur yahu, sana biraz beyaz peynir getireyim mutfaktan dedim. Otur yerine, lafımı kesme dedi. Ben kimselerle paylaşamamışım derdimi. Şimdi tam içimi dökeceğim. İstemem peynir meynir. Bak kardeşim, ben kıyamadım bu Nebahat'e. Nasılsa bir gün başım belaya girecek. Adım gibi biliyorum bunu. Ben içeride o küçük bir çocukla dışarıda sefil. Kendi hayatımız geldi gözümün önüne. Gözünün yaşı dinmeyen anam, babası içeride diye sürekli horlanan ben. Kıyamadım abi. Bıraktım karıyı anasını satayım. Hayatına sıcacığımı bırakayım gitsin kendine, adam gibi birini bulsun dedim. Olmadı anlayacağın. Benim aşk hikayem de bu işte. Şimdi seninkini anlat. Şişede kalan son rakıyı paylaştırdım bardaklarımıza. Anlatacağım anasını satayım dedim. Böyle sırılsıklam sarhoş olduğum bir gecede iyi şeyler olmuştu bana. Yine iyi şeyler olsun, boşaltayım içimde sımsıkı sakladıklarımı, kendime bile itiraf edemediklerimi. Can arkadaşım, kan kardeşim oturmuş karşıma soruyor. Ona anlatmayayım da kime anlatayım? Ah Cemilem, Bir zamanlar her şeyimi paylaştığım kınalı kuzum. Sana da anlatamayacağıma göre Recep'e anlatayım bari. Uzun hikaye, sıkılma sonra sakın. Sıkılmam. Ben sana Nebati anlatırken sen sıkıldın mı? Ne yalan söyleyeyim, sıkıldım azıcık ama hayır dedim. Ben de sıkılmam seni dinlerken. Anlat haydi, nerede buldun sen bu sevgiliyi? Oradan başla. Yolda buldum. Yolda, otobüste falan mı? Yok ya, basbayağı yolda. Bozuk para gibi düşmüş duruyor muydu kaldırımda? Cıvım alan adam gibi dinlemeyeceksen nefesimi tükettirme. Sen susana kadar bir daha ağzını açadın ağzına. Önce bir yudum rakı aldım, sonra derin bir nefes. Ve söylediklerime zaman zaman ben de hayrete kapılarak anlatmaya başladım. Onu ilk kez kalabalık bir caddede ışığın değişmesini beklerken gördüm. Önümde duran taksiden indi, taksinin ön camına yaklaşıp şoförden parasının üstüne aldı. Ve o da benim gibi karşıya geçmek için yanında durup beklemeye başladı. Yan yana beklerken önce kaçamak bakışlarla süzdüm. Sonra yetinmeyip gözlerimi dikerek açıkça seyrettim onu. Hayranlıkla, gıptayla, belki biraz da kıskançlıkla seyrettim. Bir dakikaya yakın zaman. Işık tekrar yeşile dönene kadar. Ben nasıl olmayı hayal etmişsem Allah onu öyle yaratmıştı. Uzun boylu, açık kumral, renkli gözlü, düz saçlı, atletik vücutlu, zayıf. Ben yıllarca nasıl giyinmeyi hayal etmişsem öyle giyinmişti. Mavi gömlek, lacivert ceket, çakı gibi ütülü bej pantolon, paramın almaya yetmeyeceği kalitede kahverengi süet ayakkabılar ve elinde bir deri çanta ki sapını kavrayan parmaklarının boğumları şu an bile aklımdalar hala. Yaklaşmıştım yanına. Belli belirsiz bir tıraş losyonu kokusu, denizi hatırlatan ama en çok da insanda temizlik duygusu uyandıran. Bu işte temiz bir insan. Bu koku temiz bir insanın kokusu. Delirten. Recep'in gözleri yarı kapalıydı. Başını kanepeye dayamış. İçime geçmiş yoksa dinliyor muydu ben emin değildim. Ama ben başlamıştım bir kere anlatmaya. Susamadım. Masal anlatır gibi devam ettim. Işık yayalar için yeşile döndü. O hızlı adımlarla karşıya geçerken yanı sıra ben de yürüdüm. Ulaştığımız kaldırımda bir an durdu, saatine baktı. Hemen yanına gittim. Saati sorabilir miyim dedim. Tekrar göz attı sol bileğindeki kahverengi kayışlı büyükçe saati. Bana vakti söyledi. Ne dediğini duymadım. Ağzına bakıyordum. Teşekkür ederim dedim. Gülümsedi. Dişleri beyazdı, bembeyazdı. Eminim en gerilerde bile tek bir çürük dişi yoktu. Eminim nefesi mis gibi kokuyordu. Eminim ağzı hayatı boyunca soğan, sarımsak, rakı, ucuz şarap ve çürük dişi kokmamıştı.